Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 19.
Bu dedikodulardan biri Tan Doğan'ın bir esrar perdesi arkasında kalmış olan Ankara cinayetinin sebebini bilmesi veya bildiğinin sanılması sebebiyle açıklamada bulunmasından çekinildiği için öldürülmüş olabileceğiydi. Failin de öldürülen Doktor Neşet Naci'nin Sovyet sefaretinin doktoru olması sebebiyle KGB'nin veya bu sebeplerin açıklanması halinde devlet içinde büyük sarsıntılar doğuracağı ihtimaline karşı o zamanki adı MAH olan MIT'in olabileceği ihtimaliydi. Bir başka söylenti ise o zamanlar gerçek mahiyeti bilinmeyen Kayalıbay olayına Haldun Tan Doğan'ın adının karışmış olması dolayısıyla baba Nevzat Tan Doğan'ın gerçeği oğlundan öğrenmiş olabileceğinden dolayı öldürülmüş olduğuydu. Bundan başka çok kuvvetli bir kişiliği olan Tan Doğan'dan çekinen, onun gücünden korkan bazı siyasi çevreler tarafından öldürülmüş olabileceği de yaygın söylentiler arasında yer alıyordu. Netice olarak zamanın kudretli valisi öldürüldüyse, kim veya kimler tarafından ve niçin öldürüldüğü, intihar ettiyse niçin intihar ettiği soruları zamanımıza kadar gelmiş ve bir neticeye bağlanamamıştır. Nitekim ünlü tarihçi Cemal Kutay tam 40 yıl sonra 1986'da bir dergiye verdiği beyanatta, Tan Doğan'ın intihar etmiş olabileceğine ihtimal vermediğini söylemektedir. Bana binlerce şahit getirseniz Nevzat Bey'in intihar ettiğine inanmam. Valiliği devrinde bütün Ankaralıların evlerinin kapısını kilitlemeden rahat uyuyabildikleri o şövalye mizaçlı adam intihar etmiş olamaz. O Mustafa Kemal Paşa'nın devrinde bile kanaatlerini apaçık ifade etmiş bir kimseydi. Bazı hadiseler karşısında Atatürk aman Nevzat Bey duymasın diyecek kadar hassasiyet gösterirdi. Bir vekil yani bakan kendisini aradığında şu anda senin nereden telefon ettiğini biliyorum. Bu devletin valisini oradan arayamazsınız. Makamınıza gidin oradan arayın dediğine ben şahidim. Böyle bir adamın kendi dışındaki bir olay sebebiyle intihar edeceğini düşünmek için bir romancı muhayyilesinden daha renkli hayal gücüne sahip olmak lazım. Nevzat Tan Doğan'ın ölümünün intihar olmadığından eminim. İsmet Paşa'nın tahkiri falan da söz konusu değildir. Şayet böyle bir şey olsaydı Nevzat Bey önce İsmet Paşa'yı vurur sonra intihar ederdi. Kutay, bir takım şeyleri bilmekle birlikte söylemek istemediğiniz şeklinde yorumlayabilir miyiz sözlerinizi sorusuna şu manidar cevabı vermiştir. Zor kurulmuş, büyük fedakarlıklara mal olmuş bir nizamı alemin kökünden sarsılmasına, Türkiye'nin tahammülü olmadığı hakikatini de düşünün. Bu cevabından Sayın Kutay'ın devletin yüksek menfaatlerinin korunması bakımından bildiklerini açıklamak istemediği anlaşılmaktadır. Bir taraftan bu sürpriz olaylar olurken diğer taraftan da Ankara cinayeti davası devam ediyordu. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine İstanbul ve Ankara'da istinabe yoluyla bazı şahitler dinlendi. İstanbul'da dinlenen maktul Neşet Naci Arzan'ın babası İsmail Arzan, oğlun olaydan bir ay önce İstanbul'a geldiğini, döndükten sonra da felç olan 5 yaşındaki torununun tedavisi için Amerika'ya gideceklerini bildirdiğini, ancak Amerika'ya gidiş izni çıktığının ertesi günü öldürüldüğünü belirtip, cinayet hakkında gazetelerde okuduğundan başka bir şey bilmediğini ve oğlunun kendisine öldürüleceğine dair bir beyanda bulunmadığını anlattı. Birçok tanığın ifadelerinde adı geçen Reşit'in arkadaşı Firuzan da Reşit'in cinayet gecesinin sabahında kendisine geldiğini ve doktoru öldürdüğünü söylediğini, kendisiyle Anafartalar karakoluna birlikte gittiklerini, Reşit'in orada teslim olduğunu söyledi. Ankara'da dinlenen tanıklar ise bilgilerinin Firuzan'dan işittiklerinden ibaret olduğunu, bunlardan başka bilgileri bulunmadığını beyan ettiler. Asıl önemlisi yakında Bolu'da yapılacak duruşmada ne gibi gelişmeler olabileceğiydi. Ankara cinayeti davasına son zamanlarda bir hayli azalan ilgi Nevzat Tan Doğan'ın ölümüyle yeniden artmıştı. Herkes şimdiye kadar suskun kalan Reşit Mercan'ın artık Vali Tan Doğan'la neler konuştuğunu bu celsede açıklayacağını ümit ediyordu. Aynı zamanda Bolu halkı Nevzat Tan Doğan'ın ölümünün esrarını da çözmeye çalışıyordu. Kimileri bunun bir intihar olduğunu söylüyor, kimileri ise cinayetten söz ediyordu. Ancak herkesin üzerinde anlaştığı husus, bu olayın intihar da olsa cinayet de olsa mutlak surette Ankara cinayetiyle irtibatlı olduğuydu. Bolu'da konuşulan konulardan biri Haşmet'in annesi Medya Hanım'ın müstakbel gelini Müşerref'le şehre gelerek ziyaret günü olmamasına rağmen cezaevinde Haşmet'le görüşebilmesiydi. Ayrıca Müşerref'in daha önce kiraladığı Gültüyü mahallesindeki evi terk ederek hapishanenin tam karşısındaki bir eve yerleşmiş olması da türlü dedikodulara sebep olmuştu. Merak konusu olan bir diğer hususta mahkeme heyetinden üye Zeki Olcay'ın yaş haddinden emekliye ayrılmış olması sebebiyle heyete kimin iştirak edeceği ve mahkemenin tutumunda bir değişiklik olup olmayacağıydı. Türkiye çok heyecanlı günler yaşamaktaydı. Memlekette ilk defa birden fazla partinin katılımıyla genel bir seçim yapılacaktı. Partiler adaylarını ilan etmişler ve siyasi hava son derece gerginleşmişti. Yeni kurulan Demokrat Parti'nin çok hızlı bir gelişme göstermesine rağmen CHP'nin her ne pahasına olursa olsun iktidarı bırakmayacağı yolundaki kanaat yaygındı. Ancak bir iktidar değişikliği olabileceği ihtimaline karşı herkes tetikteydi. İşte bu atmosfer içinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ankara cinayeti davasına devam edildi. Kamuoyunda bu celsede bazı gelişmelerin olabileceği, Nevzat Tandoğan'ın ölümünden sonra Reşit Mercan'ın da önemli açıklamalarda bulunacağı kanaati hakimdi. Ancak mahkeme salonunu doldurmuş olan dinleyiciler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Beklenenin aksine Reşit davanın üzerindeki sis perdesini kaldıracak hiçbir şey söylemedi. "Ben artık bir şey söyleyemem. Vali Nevzat Tandoğan da bu dünyadan ebediyen uzaklaşmış bulunduğundan söyleyeceklerimin ispatı imkansız bir hale gelmiştir. Hem ölmüş bir kimsenin ruhunu muazzep etmemek, yani azap çektirmemek için, hem de söyleyeceklerimi ispat edemeyeceğimden dolayı susmayı tercih ediyorum." Yeniden çıkmaza giren davaya istinabe yoluyla dinlenmiş olan tanıkların ifadelerin okunması ve bazı formalitelerin tamamlanması ile devam edildi. Her celsede tekrar edilen görgü tanıklarının Bolu'ya celbedilerek dinlenmesi talebi bir defa daha reddedildi. Mahkeme adeta siyasi belirsizliklere kendini kaptırmışçasına duruşmayı 7 Ağustos 1946 tarihine, yani seçimlerin sonuna erteledi. Uzun zamandır beklenen fakat bir türlü gerçekleşmeyen bir istifa haberi nihayet gazetelerde yer aldı. Mareşal Fevzi Çakmak'tan sonra Türkiye'nin 3. Genelkurmay Başkanı ve Haşmet Orbay'ın babası Kazım Orbay görevinden istifa etti. Kazım Orbay zamanın başbakanı Şükrü Saracoğlu'na yazdığı mektupta aynen şöyle diyordu. Bugün yüksek makamınızda yapılan görüşmede Haşmet Orbay davasının Cumhuriyet Ordusu'nun en yüksek emir ve komutasına da tesirden hali kalmadığı ve bu sebeple benim yüksek askeri şura üyeliğine naklimin uygun düşünüldüğü beyan buyurulmuştur. Her türlü tesirden uzak ve üstün tutulması gerektiğine inandığım Genelkurmay Başkanlığından yüksek tasvipleri ve çile yüksek askeri şura üyeliğine naklime ve Genelkurmay Başkanlığına tensip buyurulacak zatın tayinine müsaade buyurulmasını saygıyla arz ve rica ederim. Bu mektuptan anlaşıldığına göre Kazım Orbay'ın Genelkurmay Başkanlığından ayrılması hususunda hükümetçe baskı yapılmış veya en azından tavsiyede bulunulmuştu. Ancak ortada ne bir istifa, ne bir emeklilik talebi, ne de bir azil vardı. Kendisinin fazla rencide edilmemesi için bir görevden başka bir göreve nakledilmek suretiyle bir formül bulunmuş olduğu anlaşılmaktaydı. Ancak hükümet bu kararı almak için acaba niçin 10 ay beklemişti? Anlaşılan idari tertipler ve baskılarla davanın seyrine tesir edilebileceği ümit edilmişti. Fakat adalet cihazına fazla müessir olunamaması ve davanın gidişatının gittikçe Haşmet aleyhine gelişmesi, ne kadar değerli olursa olsun iktidarın Genelkurmay Başkanı'nı daha fazla korumasına imkan bırakmamıştı. Görev değişikliğinin seçimlerde istismar edilmesini önlemek için de seçim sonu beklenmiş ve seçimden hemen sonra görevden alma işlemi gerçekleştirilmişti. Babaların günahını oğullar çeker diye bir söz vardır. Ama bu söz bazen de ters olarak tecelli eder. Nitekim namuslu, disiplinli, vatanperver, liyakatli bir asker olan Kazım Orbay, oğlu Haşmet'in adının bir cinayete karışmasının kurbanı olmuş, hiç günahsız ve kusursuz olarak işgal ettiği makama zarar vermemek için görevinden ayrılmıştı. Kazım Orbay 1886 yılında İzmir'de doğmuş, harp okulunu bitirdikten sonra ordu kademelerinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve Almanya'da staj yapmıştı. Selanik'te hareket ordusunda görev alan Orbay, Trablus ve Balkan savaşlarına katıldıktan sonra 1. Cihan Harbi'nde Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın başyaverliğinde bulunmuş, bu arada Enver Paşa'nın kız kardeşi Medya Hanım'la evlenmişti. Kurtuluş Savaşı'nda Şark Ordusu Kurmay Başkanlığı'nda görev yaptığı sırada, kayınbiraderi Enver Paşa, onun kardeşi Nuri Paşa ve amcası Halil Paşaların Kafkasya'da Yeşil Ordu adına bir ordu kurarak Anadolu'ya geçme çabaları içinde bulundukları Mustafa Kemal Paşa tarafından haber alınmıştı. Böyle bir teşebbüsün milli mücadeleyi zaafa uğratacağından kuşku duyan Mustafa Kemal Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak ve Garp Cephesi Komutanı İsmet Bey vasıtaları ile Şark Ordusu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya aşağıdaki şifreli mesajların gönderilmesini uygun görmüştü. 24 Mayıs 1921'de Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi Paşa, Çakmak tarafından Kazım Karabekir'e gönderilen şifre. Enver Paşa'nın Bolşeviklerle Şark'taki Bolşevik tertibat ve teşebbüsatına karşı tedbir alınmasını evvelce rica etmiştim. Enver Paşa'nın yaveri ve şimdi emrinizde cephe Erkan-ı Harbiye Reisi bulunan Kazım Bey ile, Kazım Orbay Enver Paşa'nın eniştesi, Sabık İstihbarat Şubesi Müdürü Erkan-ı Harp Kaymakamı Seyfi Bey'in Enver Bey'e karşı bağlılıklarının devam etmesi tabidir. Bunların şimdiki vazifelerinden ve Şark cephesinden münasip şekilde uzaklaştırılmaları ve yerlerine sağlam seciyeli kimselerin tayinini münasip görüyorum. Mütalaanızın bildirilmesi. Aynı tarihte Garp Cephesi Kumandanı İsmet Bey de İnönü, Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir'e şu şifreyi göndermişti. Enver'in İslam İttihadı İhtilal Cemiyeti namiyle bir teşkilatı tevsiye ederek orduyu ele almak fikrini takip ettiği anlaşılıyor. Bunlar tabii Şark ordusundan başlar. Bizim Garp Cephesi'ndeki harekatımız çok uzun süreceğinden Şark'ta uzun müddet serbest kalırlar. Hasılı İttihatçılar Şark ordumuza hücum edeceklerdir. Bu hücumların kafesine mani olacak yalnız sensin. Açık tedbir ve hücumdan endişe etmeyiz. Fakat hıyanet ve hileye gelmenden endişe ederim. Kendine gayet sağlam ve muhit temin etmeli ve son derece müvesvis yani kuşkulu olmalısın. Erkan-ı Harbiye Reisi Kazım Bey, Orbay, Enver Paşa ailesinin iradesine inanılmaz derecede esir olduğu için sana vefalı olması şüphelidir. Kırmadan onu ayırmak katiyen lazımdır. Bana gönderebilirsin. Gözlerinden öperim benim sevgili kardeşim. İsmet Bey'in İnönü şifresinden Kazım Bey'in Enver Paşa ailesinin dolayısıyla karısı Medya Hanım'ın iradesine inanılmaz derecede esir olduğundan endişe duymakla birlikte kendisinin harcanmasını istemediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple Kazım Karabekir Paşa'dan onu kırmadan görevden alınmasını hatta kendisine gönderilmesini istemiştir. İsmet Bey'in bu teklifi üzerine Kazım Bey, Orbay, Milli Müdafaa Bakanlığı Ordu Dairesi Başkanlığı'na getirilmişti. Bu yazışmalar İsmet İnönü'nün o zamandan beri Kazım Orbay'a karşı bir sempatisinin olduğunu göstermekteydi. Ve bu sempati ve yakınlık Orbay'ın ölümüne kadar devam etmişti. Kazım Orbay Genelkurmay Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra 4 yıl Yüksek Askeri Şura üyeliğinde bulunmuş ve 1950 yılında emekliye ayrılmıştı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan Kurucu Meclis Başkanlığı'na getirilen Kazım Orbay, 1961 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Senato üyeliğine seçilmişti. Bu arada bir ömür birlikte yaşadığı eşi Medya Hanım'dan boşanarak bir müddet yalnız yaşamıştı. Manevi güçlere ve fala fazla inanan Medya Hanım, kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve ondan bir kızı bulunduğu sabit fikrine kapıldığı için bu boşanma gerçekleşmişti. Kamuoyu Kazım Paşa'nın Medya Hanım'la evlenmesini Enver Paşa'nın etkisine bağlasa da Orbay Naşit Hakkı Uluğ'un kendisine hayat arkadaşı nasıl seçtiği sorması üzerine şunları söylemişti. O zamanlarda saray istikbali parlak olan paşalarla saraylı sultanları evlendirmekte, bu suretle hanedan kendisini emniyete almaya çalışmaktaydı. Ben hanedandan bir kızla evlenmek mecburiyetinden kurtulmak için Adana valisi Cevdet Tahir Bey'den boşanmış bulunan yaveri bulunduğum Enver Paşa'nın kız kardeşiyle evlenmeyi tercih ettim. Medya Hanım Enver Paşa'nın 3 erkek, 2'si kız 5 kardeşinden biriydi. Kendisi asalet sahibi olduğuna inanır. Kazım Orbay'ın karısı olmaktan çok Enver Paşa'nın kardeşi olmakla övünürdü. Atatürk de kendisine son derece saygılı davranır ve ona Sayın Bayan dediği için herkes Medya Hanım'a Sayın Bayan diye hitap ederdi. Gün görmüş, mağrur, biraz da garip tavırları olan Medya Orbay hakkında türlü hikayeler anlatılırdı. Bunların en yaygın olanı bir sıpa beslemesiydi. Çok sevdiği bu sıpayı yanından ayırmaz, otomobille gezmeye götürür, karşılaştığı askerlere sıpayı selamlamalarını emrederdi. Haşmet olayında kırılan gururunun Medya Hanım'ın garip davranışlarının artmasına sebep olduğu söylenmekteydi. 1964 yılında amansız bir kanser hastalığına yakalanan Kazım Paşa 2 ay ıstırapla kıvrandıktan sonra 3 Haziran 1964 tarihinde 3 gün önce hasta yatağında tekrar evlendiği eski hayat arkadaşı Medya Hanım ve oğlu Haşmet'in kolları arasında hayata gözlerini yumdu. Orbay'ın cenazesini Ankara'dan İstanbul'a uğurlayanlar arasında bulunan zamanın Başbakanı İsmet İnönü, Kazım Orbay hakkında gözleri yaşararak şunları söylemiştir. Karakterli, bilgili ve ifa ettiği hizmetler bakımından memleketimizin yetiştirdiği müstesna değerlerden biridir. Daima hayırla anılacak değerli bir vatan evladıdır. Tek emeli kuvveti bitinceye kadar vazifesini ifaya çalışmak oldu. Vazife hissini her nimetin, her ızdırabın üstünde tutmuştur.
Ayrım sonu.